Sayfa 80. İngiliz ve Amerikan parmağı Azerbaycan'da. Project Demokrasi operasyonunun kapsamı ülkeden ülkeye değişmiyor. Çünkü kurulmak istenen güdümlü düzen kıtadan kıtaya, ülkeden ülkeye değişmemelidir ki tek merkezden yönetilebilsin ve Batı'nın çıkarlarına zarar vermeyecek bir yapı kurulabilsin. Demokrasinin nimetlerinden yararlanmakla mutlu olacak olan özellikle Doğu insanları, ulusal kaynaklarının batılı tüccarlarının eline geçmesinden ya da iktisadi düzenlerinin yeni düzenin hazinecisi IMF tarafından denetlenmesinden gocunmadıkça, ifade özgürlüğüne dayalı, insan, siz etnik azınlık diye anlayabilirsiniz, haklarına saygılı, Batı kültürüne ve ahlakına hayranlıkla bezenmiş bir yaşam düşünde gezinirken, Batı'nın hizmetkarlığından, petro gaz şirketlerinin memurluğundan öteye bir işlevleri olmayacaklar. Zaten böyle olmayacaksa Batı'nın siyasal partilerine bağlı örgütlerin bu ülkelerde onca zahmete katlanmalarına gerek kalmazdı. İngilizler Azerbaycan'da WFD, Westminster Foundation for Democracy'nin 1996-2000 dönemi projeleriyle 28 ayrı eyleme para dökmüşler. WFD raporlarında belirtilen paralar küçük ama işlevi büyük, tarihsel gelişim içinde izleyelim. 1995, Nisan, İngiliz Muhafazakar Partisi Azerbaycan Milli İstiklal Partisi, MİP'nin çalışmalarını değerlendirmek için ve Mayıs ayında yapılacak eğitim seminerlerini ve MBP'nin yerel yöneticilerinin yolculuğunu örgütlemek üzere iki görevlisini gönderdi. 2848.40 sterlin. Mayıs, MBP'nin 12 yöneticisi İngiliz Muhafazakar Partisi'nin düzenlemesiyle İngiltere'de seçim kampanyası örgütlenme eğitimi görüyor. İngiliz kurumlarını geziyor. 22.021 sterlin. Temmuz, British Petroleum, BP desteğinde ikisi Merkez Bakanlığından ve biri Azeri Milli Bankası'ndan 3 kişinin İngiltere'ye gezileri. Para belirtilmiyor. Ağustos, WFD'nin verdiği 2886 sterlin ile İngiliz Muhafazakar Parti'nin iki elemanı, Azerbaycan MBP'nin seçim çalışmalarına yardımcı olmak için gerekli araştırmayı yaptı. MBP'nin önde gelen yöneticilerinden birinin International Democratic Union Leader Konferansı'na katılması sağlandı. 1124 sterlin. Eylül, Muhafazakar Parti MBP'nin genel seçim çalışmalarına yardım için iki uzman gönderdi. 3967 sterlin. Kasım, İngiliz Muhafazakar Parti MBP'ye seçim kampanyası belgelerini basması için araç gereç verdi. 20.392 sterlin. Mayıs, İngiltere Muhafazakar Partisi, Tory, iki parlamento üyesini Azerbaycan'a gönderdi. Üyelerin görevi Azerbaycan parlamentosuna giren iki muhalif partiden biri olan MBP üyelerinin etkinliklerini yükseltmelerine yardım etmek üzere görüşmeler yapmak. 3.968 sterlin. 1996. Öncelikle muhalefet partisiyle ilişki kapsamında yürütülen işlerin yeni aşaması ilişkileri yaygınlaştırmak olacaktır. Proje özetlerinden iz sürüyoruz. Bahar. Muhafazakar Parti MBP sözcüsü 6 kişiyi İngiltere'ye getirerek onlara medya ve halkla ilişkiler eğitimi verdi. 12.465 sterlin. Temmuz. Muhalefete mensup Azerbaycanlı 40 genç siyasi lidere, gazetecilere ve akademisyenlere bir yıl süresince 10 ayrı demokrasi ve sivil eğitim semineri düzenlemek, gerekli belgeleri hazırlamak ve Azerbaycan'da yaygın örgütlenmeyi başlatma. 8.553 sterlin. Muhafazakar Parti, İngiltere, Avrupa Genç Muhafazakarlar Örgütü'nden 4 eğitimcinin Bakü'ye giderek MBP Gençlik Örgütü üyelerinden 25 temsilciye parti örgütlenmesi ve seçim kampanyaları konusunda 7 günlük seminer vermelerini sağladı. 2650 sterlin. Yeni kurulan Azerbaycan Haber Ajansı ile bir TV ve radyo şirketinin yayın yeteneğini yükseltmek ve Azerbaycan'da daha büyük sayıda televizyon izleyicisine ulaşmalarını sağlamak üzere TV vericisi almaları sağlandı. 10.000 sterlin. VDF araya bir parti ya da örgüt sokmadan haftalık Azerbaycan 525 gazetesi teknik gereçleri satın almasını ve 6 yıllık yer kirasını ödedi. 3.889 sterlin. 1997. Sıra kitleselleşmenin yollarını açmaya ve atölyeciliğe gelmiştir. Devreye yeni örgütler sokulur. Bahar. MBP'ne, kamuoyu araştırması ve yoklaması çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir muhafazakar parti uzmanı 5 günlüğüne yollandı. 3515 sterlin. Institute of Peace and Democracy adlı örgüt 10 atölye kurdu. Atölye çalışmalarına 8 yerel insan hakları örgütünden 16 temsilci katıldı. Ayrıca Uluslararası Af Örgütü Amnesty International, insan hakları yasaları uygulamalarıyla ilgili 5 günlük seminer düzenledi. 3.458 sterlin. Yaz, Muhafazakar Parti Azerbaycan MBPN'e yerel yönetimler ve başkanlık seçimlerinde kullanmak üzere bilgisayar donanım satın aldı. 6.400 sterlin. Sonbahar, İnam Center for Pluralism, Azerbaycan'daki siyasi parti ve kurumların Azeri dilinde siyaset bilimi boşluğunu doldurmaları için 10 tane kitap bastırdı. 5.200 sterlin. 1998, bundan böyle operasyonun kapsamı siyasal boyutta çeşitlenecek ve öteki muhalif partilerde İngiliz denetimde ağaç çekilecektir. Hemen arkasında devreye İngiliz İşçi Partisi de girecektir. İngiliz Muhafazakar Partisi bir görevlisini Azerbaycan'a gönderdi. Görevlinin 5 günlük gezisinin amacı MBP ile birlikte Azerbaycan Halk Cephesi ile ilişki kurmanın yollarını aramaktır. 2.340 sterlin. 1998, İngiliz İşçi Partisi Azerbaycan Sosyal Demokrat Partisi yayın organı İstiklal için yardımda bulundu. 16.481 sterlin. Ekim 1998, İngiliz İşçi Partisi Azerbaycan Sosyal Demokrat Partisi'ne başkanlık seçimlerinde seçim örgütlenmesi semineri yardımı yaptı. 5.485 sterlin. Kasım 1998, İNAM Azeri dilinde yayın boşluğunu doldurmak üzere 10 adet siyasi kitap yayınını finanse etti. 7.812 sterlin. 1998, Yeni Musavvat adlı gazeteye ek gereç alması için yardım yapıldı. 5.000 sterlin. 1998-1999, partiler bunca yardımdan sonra elbette kardeş olacaklardı. İngilizler de kardeşlerini boş bırakmadılar. Parti ve sivil örgütlerle ilişkilerden sonra sıra kadınların ve sendikaların örgütlenmesine gelmiştir. İngiliz İşçi Partisi kardeş partilerle demokrasi kuruluşuna yardımları değerlendirmek ve siyasi durumu gözden geçirmek üzere Azerbaycan'a gitti. 1122 sterlin. Sonbahar, İPD, Institute for Peace and Democracy, Barış ve Demokrasi Enstitüsü, Azeri kadın örgütlerinden temsilcilerin katıldığı 10 atölye çalışması başlattı. Her atölyeye 25 kadın katıldı. 3.125 sterlin. Şubat, CPOEWR, The Committee for Protection of Oil Industry Workers' Rights, Petrol İşçileri Haklarının Korunması Komitesi, sendika ve insan hakları eylemcilerini 9 ay süreyle eğitti. 5.445 sterlin. Amerikan eliyle sendikalıcılık. Türkleri aracı yaparak işe başlayan Amerikalılar da boş durmayarak Azerbaycan'a net kaynaklarından para akıtmışlar ve iş adamlarını sendikaları örgütlemişlerdir. Bunu olağan karşılamak gerekir. Petrol üreticisi Azerbaycan'da sendikal hareketi demokratikleştirmek ABD petrol şirketlerinin en büyük idealidir. Tıpkı sonraki sayfalarda yer verilecek olan Venezuela operasyonunda göreceğimiz gibi. Şimdi net kasasından Azerbaycan'a demokrasi ve örgütlenme ihracatını özetleyelim. 1995, Azerbaycan Demokrasi Geliştirme Vakfı aracılığıyla 12 Kasım seçimlerine yönelik yayın kampanyası yürütecek olan Azatlık ve Ayna, Zerkalo gazetelerine 50 bin dolar veriliyor. Vakıf ayrıca demokrasi tartışmaları düzenlemek üzere 45 bin dolar alıyor. 1996, Vakıf demokrasi adı altına muhalefet örgütlemek için 45 bin dolar daha alırken, NED'den Amerikan İş Adamları Örgütü CİPE aracılığıyla siyasal ve iktisadi reform kampanyası ve bülten yayınları için 63.815 dolar. 1997, ACILS, FTÜI sendikal örgütlenmeye girişiyor ve Azerbaycan'a üçlü bir komite gönderiyor. Azerbaycan petrol ve gaz işçileri sendikal ve sivil haklar konusunda seminerlerle eğitilecektir. 10.885 dolar NED'den veriliyor. Ayrıca FTÜI sendika liderlerini pazar iktisadı, toplu sözleşme konusunda eğitmek ve yeni liderler yetiştirmek üzere NED'den 219.038 dolar destek sağlıyor. Azerbaycan Vakfı da boş durmuyor. Her yıl olduğu gibi 45 bin dolarını alıyor ve yasama işleriyle ilgili çalışmalara başlıyor ve akademisyenleri işin içine sokuyor. 1998, Vakıf NED'den 51 bin dolarlık destek alıyor ve Azatlık ile Ayna, Zerkalo yayınlarının seçim propagandasına omuz verirken yıllık 45 bin dolarlık tahsisatını alıyor ve devreye NDI'yi sokuyor. Amaç başkanlık seçimleriyle ilgili workshop atölye kurmak. Ayrıca Girişimciliği Geliştirme Vakfı'na 90.750 dolar veriliyor. Pazar iktisadına yönelik reformlar adı altında çalışılacak ve 20 yayında yolsuzluk konuları ele alınacaktır. Bu arada ACILS boş durmuyor. NED'den 250 bin dolar alarak Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan sendikacılarını eğitmeyi sürdürüyor. 1999, ACİLS, NED'den 89.854 dolarlık destekle 3 ülkeden 24 sendikacıyı örgütlenme konusunda eğitiyor. İşin içinde Gürcistan'da seçimlere yönelik sendikal gözlemci örgütlemek de var. 2000, ACİLS her 3 ülkede sivil toplum örgütlenmesi için 245.692 dolar kullanıyor. Azerbaycan avukatlarının örgütüne 35.990 dolarlık destek veriliyor. Hibeyi alan Azerbaycan Hukukçular Cemiyeti yoksulların hukukunu bu dolarla savunmak üzere çalışmalara başlıyor. Azerbaycan Başkanı nerede seçiliyor? Türkiye'dekilere koşut olarak Azerbaycan Ulusal Demokrasi Vakfı gibi kuruluşlar oluşturulmasını, NED'nin bürolarını ve petrol şirketlerine, bu şirketlerin NED operatörü haline gelen ortaklarını da içine alan örümcek ağı ile Azerbaycan operasyonunun ayrıntılarını ve sonuçlarını Avrasya yollarında ABD egemenliği kurulmasına yardımcı olan Türkiye çalışmasına bırakarak belirtelim ki, yukarıda listelenen harcamalar boşuna gitmeyecek ve Azerbaycan'a mutlaka Amerikan demokrasisi gelecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde NED'in kurslarından geçenler bu işe öncülük edecektir. Pazar iktisadını öğretmekti, sendikacı eğitmekti, yayındı derken Azerbaycan muhalefeti sonunda birleştirildi. Azerbaycan Demokratik Partisi, Halk Birlik Partisi, Milli İstiklal Partisi, Azerbaycan Halk Cephesi Partisi ve İngilizlerin desteğini yeterince kullanmış olan Musavvat Partisi meydanlara çıkmış ve genel seçimlerin erkene alınmasını istediler. Dipnot: İna Unakulova, Eurasianet.org 14.4.2003. 2003 yılında Azerbaycan'da yapılan başkanlık seçimleri öncesinde hızlanan muhalefet bir yandan Türkiye'de destek ararken öte yandan da Washington'da gezinmeyi iş ediniyordu. Türkiye gezilerine çıkan muhalefet başkan adayları bir yandan kendilerini Türk milliyetçisi olarak adlandıran siyasal oluşumların desteğini ararken bir yandan da öz ülkelerini yönetenleri soygunculukla karalamaktan kaçınmıyorlardı. Bu muhaliflerden sık sık Türkiye'ye gelen Musavvat Partisi Başkanı İsa Gamber veya Kamber, dipnot: Gamberov Kamberoğlu, bir yılını ABD'de NED ile birlikte geçirmişti. Başkanlık seçimine bir ay kala Washington'a ABD Dışişleri ve NED'nin çağrısı olarak gitti. ABD Savunma Bakanlığı, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde NSC toplantılara katıldı. Daha sonra Avrasya işleriyle yakından ilgilenen Nixon Center'da bir konuşma da yaptı. Sonunda Azerbaycan seçimleri yapıldı. İsa Gamber kazanamayınca Bakü'de gösteriler başladı. Sayıları sınırlı göstericiler polisle çatıştı. Tek tip görüntü tüm dünya televizyonlarına dağıtıldı. Türkiye'deki televizyonlar aynı görüntüyü tekrar tekrar göstererek Azerbaycan'da demokrasi güçlerine saldırıldığını yaymaya başladılar. ABD'nin Türkiye'de gerçekleştirdiği demokrasi operasyonuna tepki duyan yayın organları bile İsa Gamber'e yapılanları kınamaya başladılar. Bu oyun Peru'da, Venezuela'da, Malezya'da da aynı biçimde oynanmıştı. 15 yıl önce Bodrum Yalıkavak toplantısında atılan ağ ilmik ilmik örülmüştür. Bağımsız bir devlet olmakla övünen Azerbaycan'ın iç işlerini demokratik ve sivil bir çalışma sonucunda Türkiye'deki ustalardan da yardım alarak yeniden düzenlemeyi başardılar. İşte tam da bu noktada iki sözü anımsatmakta yarar var. Birinci söz zamanın Cumhurbaşkanı Demirel'e ait: Adriyatik'ten Çin denizine kadar. İkincisi ise bağımsızlığına yeni kavuşmuş Azerbaycan'ın devlet başkanı Ebu'l-Feyz Elçibey'in ilk kez konuk olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'da Atatürk'ün kabri başında "senin askerin" demesidir. Anımsanacaktır, Ebu'l-Feyz Elçibey bir darbe sonucunda görevinden uzaklaştırıldıktan sonra Nahçıvan'da oturmaya yükümlü kılınmış, bağımsızlığa ve Türkiye'ye bağlılığa duyarlılığının karşılığını da böylece almış oldu. Şimdi Azerbaycan'ın demokratikleşmesine bunca yardımı esirgemeyen İngiliz örgütünü kısaca tanımak gerekiyor. Petrol şirketlerinin sivil demokrasisi. İngiliz devletinden yılda 4 milyon pound alan Westminster Foundation for Democracy, WFD, İngiltere'de Mart 1992'de kuruldu. İngiliz parlamentosunun Foreign and Commonwealth ofisine hesap veriyor. Yüksek bütçeli projeleri için devlet dışından şirketlerden de para alıyor. BP ve Shell tarafından besleniyor. İngiltere'nin 3 ana partisi yönetim kurulunda temsil ediliyor. Bu üyeler bakanlıkça belirleniyor. Küçük partilerde bir üye ile yönetimde yer alıyor. Yönetiminde iş dünyasından, sendikalardan, akademik kuruluşlardan temsilciler de bulunuyor. WFD, Doğu Avrupa, Orta Asya, Afrika ülkelerinde 1998-1999 arasında 497, 1999-2000'de 656 olmak üzere toplam 1153 proje uygulamış. Bu proje işleri için resmi olarak 11.061.827 sterlinlik yatırım yapılmış. WFD üst yönetiminde Avam Kamarası Sözcüsü Michael Martin, İngiltere Başbakanı Tony Blair, Parlamentodan William Hogg, Charles Kennedy, David Trimble, Lillian Wynne Jones, John Hume, John Swiney ve Ian Paisley bulunuyor. Dipnot, Ian Paisley Kuzey İrlanda'da Katolik Kilisesi'ne karşı muhalefet örgütlemesiyle biliniyor. Presbiteryan Kilisesi'nin mensubu iken daha sonra kendi kilisesi Ulster, yani Kuzey İrlanda Özgür Presbiteryan Kilisesi'ni kurdu. Kuzey İrlanda'da Katoliklere karşı yürütülen örtülü operasyonlarda Tara yer aldı. 1971'de Democratic Unionist Parti'yi kurdu. Tüm İrlanda'nın İngiltere egemenliğine katılması için savaşıyor. WFD raporlarına göre demokrasi kurulsun diye emek ve para harcanan ülkeler eski koloni bölgelerinde bulunmaktadır. İngilizce konuşulan Afrika, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna, Bulgaristan, Orta ve Doğu Avrupa, Çin, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Mısır, eski Sovyetler Birliği, Gana, Macaristan, İsrail, Kazakistan, Kenya, Liberya, Litvanya, Malawi, Moldova, Moğolistan, Nijerya, Filistin, çeşitli Afrika ülkeleri, Romanya, Rusya, Sierra Leone, Slovakya, Güney Afrika, Sudan, Tacikistan, Tanzanya, Uganda, Ukrayna, Venezuela, Zimbabwe. Bu listede Türkiye'nin yer almaması ilginç. Ne ki başka ülkelere demokrasi ihraç etmek için elinden geleni yapan Westminster yönetimi, İngiltere'de yerleşmelerine izin verilen bazı ilginç örgütleri de yine demokrasi ve uygarlık elçisi olarak barındırıp destekliyor olmalılar. ABD ve İngiltere Kafkasya'ya egemen olma yolunda hızla ilerlediler. Karadeniz kıyılarından Ermenistan'a uzanan topraklarda egemenliğini pekiştirdi. İngiliz Westminster NED'e bağlı örgütler Soros'un parayla desteklediği açık toplum elemanları Gürcistan'ı ele geçirmeyi başardılar. Dipnot, darbe günü parlamentoyu basan deri ceketli açık toplum elemanlarından birisi daha sonra TV'lerde Yugoslavya'nın dağıtılmasında önemli payı bulunan ve hem NED hem de Soros Vakfı'ndan destek görmüş olan Otpor Gençlik Örgütü'nün daha sonra Ukrayna'yı örgütlediğini ve en sonunda da Gürcistan'da gençlik örgütleme yöntemlerinde yardımcı olduğunu açıkladı. 1980'li yıllarda Eurasia Foundation, USA Avrasya Vakfı ile beslenen operasyonlar, Bodrum'da pişirilen ilişkiler öylesine hızlı gelişti ki, hakkında din hürriyeti raporları hazırlanan ve iç muhalefeti açıktan desteklenen Özbekistan'da bile, CIA'nın propaganda aygıtı olarak bilinen Freedom House, işlerini Taşkent'te bağımsız büyük bir binadan yönetmeye başladı. Dipnot, Testimony by Assistant Secretary Lorne V. Craner, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor Departments of State at a hearing of the Committee on International Relations, July 6, 2003. Türkiye'den bazı cemaatlerin açtığı okullarla bu işlerin arasında ne tür bir koşulluk olduysa ayrı bir araştırmanın konusu olmalıdır. George Soros'un örgütü OSI, öteki Asya ülkelerinde olduğu gibi kadın ve gençlik örgütleri kurdu, muhalif yayınları destekledi. OSI devlet aygıtıyla ilişkileri sıkı tutmak ve geleceği güvence altına almak amacıyla eğitim alanına daldığı öğretmen ve öğrencilerle parasal bağlar oluşturdu. Adalet Bakanlığı'nın reform çalışmalarına 123 bin dolar bağışlayan Soros'un, Özbekistan'ın açık bir toplum olması için yaptığı katkı 2003 yılı sonunda 22 milyon dolara ulaştı. Dipnot, Özbek Devleti Mart 2004'te Soros'un OSI örgütünün çalışma izini kaldırdı. Bunun üzerine Soros, Özbek yönetimini demokrasi düşmanı olarak ilan etti. Bu arada Özbekistan'da bir yandan İslamcı örgütlerin yarattığı bombalı kargaşa sürmekte, öte yandan NED tarafından ve ABD örgütlerince desteklenen muhalefet partileri ABD'de toplantılar düzenlemektedir. Aynı zamanda ABD örgütleri Büyük Orta Doğu ve Asya Projesi adı verilen yayılma ve açık gizli işgal planlarını kabul ettirebilmek için işbirlikçileriyle birlikte yoğun bir çalışmaya girişmişlerdir. Sivil örümcek ağında yer alan işbirlikçi örgütler hem yurtta hem de Washington'da konferanslar düzenlemekten geri kalmamaktadırlar. NED ve Westminster'dan mozaik anayasasına derin katkı. Ulusal programla birlikte Cumhuriyet'in lafzıyla ayakta duran nice saltanat yerle yeksan olacaktır. Mesut Yılmaz, Başbakan Yardımcısı. Dipnot, ANAP Grup Toplantısı 20 Mart 2001. PSYO, Psycho War Operation, yani psikolojik savaş saldırısı altında belleklerini, saydam bilinçlerini duru tutabilmeyi başaranlar anımsayacaklardır ki, zamanın Cumhurbaşkanı Özal Bakü'den Türkiye'ye uçarken eski muhalif yeni dostlarıyla tavla oynamayı bırakıp Uğur Mumcu'nun öldürülmesiyle ilgili soruya "siz de bunu şey yaptınız" deyivermişti. Aynı günlerde Özal Kürt realitesinin tanınmasına ilişkin bir söz daha etmişti. "Federasyon tartışılabilir. ve daha sonra göreceğimiz gibi aynı yıl federasyon tartışılmaya başlanmıştı. Hem de İstanbul'da ve dinci, nurcu, savaşçı, demokrat Kürtlerin, insan hakları yöneticisinin, liberal kuramcıların ve cumhurbaşkanlığı danışmanının katılımıyla. Kim ne derse desin Özalizm Project demokrasiyi kavramıştı ve gerçekten çağ atlatıcı bir yol tutturmuştu. Özal ABD bilgisinin de derinliğinden kaynaklandığından olacak, her işte olduğu gibi uzağa yakın etmiş ve demokrasinin Türkiye'de vakıflar aracılığıyla örgütlenebileceğini görmüş ve vakıflar yasasında yapılan küçük değişiklikler sivil örgütlenmenin önünü açmıştır. Ülkenin gözü dinsel yönetim idealistlerinin, tarikatların kurdukları vakıflar üstündeyken, Project Demokrasi operasyonunun bel kemiğini oluşturan ve özalizmin öngördüğü tezleri yaşama geçiren vakıflar da gecikmeksizin kurulmuştur. Kurulmakla kalmamış bir tür federasyon anayasası bile hazırlamıştır. Bu tür girişimlerin NED'den bağımsız olması elbette düşünülemezdi. NED raporundan okuyalım. NED'den ve Westminster Foundation for Democracy, WFD'den Toplumsal Sorunlar Araştırma Vakfı TOSAV'a, 1997 ve 1998'de Türk-Kürt sorunlarını çözüm çalışmalarını ve yeni anayasa demokrasi eğitimi radyo yayınları için 92.000 ABD doları ve 6.250 İngiliz sterlini. Dipnot, WFD 6.250 pound ödemenin gerekçesinde şöyle diyor. TOSAV'ın sivil gelişme ve demokratik değerler ve süreçler üstüne 15 günde bir radyo programları hazırlayıp yayınlamasını kısmen desteklemek için. Bu belgede parasal destekçi olarak adı geçen WFD'nin Azerbaycan demokrasisine nedenli büyük katkıda bulunduğunu bir önceki bölümde yeterince görmüştük. İngilizlerin Kürt sorununa ilgi göstermelerinin nedenine girmeye gerek yok. Önemli olan bu desteğin Türkiye'ye sağlayacağı yarardır. TOSAV, Toplumsal Sorunlar Araştırma Vakfı kurucuları tek kökene indirgenen ulus kavramının ve merkezi devlet yapısının sorunların temel kaynağı olduğunu saptıyorlar ve kendilerini Türk ve Kürt kökenli yurttaşlar olarak tanımlıyorlar. Örgüt tarafsız mekan olarak adlandırdıkları Fransa'da, İsviçre'de ve Belçika'da toplanıldığını özenle belirtiyor. Görüşmeleri uluslararası uzmanların gözetimi altında profesyonelce yürütüyorlar. Bu uzmanlar Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü Norveç ve Avrupa Ortak Zemin Merkezi Belçika yardımlarıyla devreye sokuluyorlar. Kuruluş toplantılarının masraflarının bir bölümü de aynı örgütler tarafından karşılanıyor. Vakıf radyolarla yayın çalışmaları yapıyor. Her durumda kimlik. Projeler olarak adlandırılan ve demokrasi kültürü başlığı altına toplanan radyo yayınları arasında demokrasi, kimlik, ahlaklı yönetim gibi NED projelerinin yanı sıra gönüllü örgütler, resmi olmayan örgütler ve demokrasinin sivil toplum düzeyinde inşası ile demokrasi ve azınlıkların korunması yer alıyor. TOSAV Radyo İmaj ve Radyo Ekin'de Demokrasi Diye Diye programlarını yayınladı. TOSAV'ın Kurucular Kurulu Başkanlığı'nı NED'in konuğu olarak ABD'de görev yapmış olan Doğu Ergil yürütüyordu. Kurucular arasında M. Behlül Yavuz, Başkan Yardımcısı, S. Haşim Haşimi, Sayman, ANAP Milletvekili, eski Fazilet Partisi Milletvekili, Feride Çilalioğlu, Koray Düzgören, Eyüp Çilalioğlu, Şeyh Mus Diken, Yahya Munis Ömer Çetin yer alıyor. Danışma kurulu çok daha zengin görünüyor. Çetin Altan, Mehmet Altan, Tarık Ziya İkinci, Ayşe Önal, Etyen Mahcupyan, Halil Sarı Aslan, Hüsamettin Kavi, Osman Kavala, İshak Alaton, Celal Göle, Mehmet Ali Kılıçbay, Baskın Orhan, Cüneyt Karagül'le Niyazi Öktem. Dipdot, Niyazi Öktem'in Diyanet İşleri Başkanlığı adına katıldığı 19-20 Aralık 2001 Brüksel Allah'ın Uluslararası Barışı toplantısında Fener Rum Patriği ekümenik ilan edilmiştir. Bu toplantıyı İsmail Cem İpekçi de desteklemiştir. Niyazi Öktem herkes patriğin ekümenikliğini, yani dünya Ortodokslarının ruhani liderliğini kabul etti. Siz niye karşı çıkıyorsunuz dedi. Diyanet İşleri Başkanı M.N. Yılmaz sorularımızı yanıtladı. Aydınlık 6 Ocak 2002 sayı 755 ve İP Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı'na dilekçesi. Aydınlık 2 Şubat 2002 sayı 759. Mustafa Tınaz Titiz, Rengim Gökmen, Elif Dağlı, Burhan Şenatalar, Müjde Ar, Bülent Tanör, Ali Bayramoğlu. Yabancı danışmanlar. Dan Smith, Oslo Barış Enstitüsü Müdürü. David Phillips, Avrupa Ortak Zemin. Jack Shalom, Paris Üniversitesi. Jean F. Freymond, Jean F. Maresca, John Marks, Joseph Montville, John Roper, Adam Daniel Rothfeld, Barnett R. Rubin, William L. Urey, Muhammed Yunus, Mario Zucconi. TOSAV'ın yabancı uzman danışmanları ise oldukça önemli kişiler. Bunların arasında en değerlisi ABD'de CSIS Corporation adlı şirkete direktörlük yapan J. Montville'dir. Dipnot. CSE ise Center for Strategic International Studies, kuruluş ve kuruluşta görevli Türkiye ilişkiler için bakınız ekiki. Montville, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 23 yıl diplomat olarak bulunmuş, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Yakın Doğu Şefi ve Küresel Sorunlar Konuları Direktörlüğü yapmıştır. Harvard çıkışlı J.V. Montville'in uzmanlık alanı Doğu Avrupa, Baltıklar, Orta Doğu, Güney Afrika, Kuzey İrlanda, Kanada ve Güney Amerika'da çatışma çözümüdür. Bu konularda yine CSIS görevlisi Vamık Volkan ile birlikte bir de kitap yayınlamıştır. Dipnot, Vamık Volkan, CSIS'de görev yapıyor. Bakınız ek CSIS. Uri Roper, Robin Maresca, ABD Dış İlişkiler Konseyi, CFR üyeleridir. Eski istihbaratçı Marks ve Roper aynı zamanda dış ülkelerde görev deneyimine sahiptirler. Danışmanlardan David Phillips ise Türkiye ilişkilerinde en etkin kişidir. David Phillips, Columbia Üniversitesi'nde ICRP, International Conflict Resolution Program, Uluslararası Anlaşmazlıkları Çözüm Programı Direktörü ve Oslo'da yerleşik İPRI, International Peace Research Institute, Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü üyesi ve proje yönetmenidir. CFR adına Güney Balkanlar CPA direktörlüğü de yapan Phillips, aynı zamanda CSIS'de bölüm yöneticisidir. Phillips önde gelen İsrail destekçisi örgütlerden WINEP, Washington Institute for Near East Policy, ACHR, Action Center for Human Rights, İnsan Hakları İçin Eylem Merkezi, AI, Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü ve OHRI, Organization for Human Rights in Iraq, Irak İnsan Hakları Örgütü yönetim kurullarında çalıştı. Phillips'in Prospects for Peace and Democracy in Iraqi Kurdistan, Türkçesiyle Irak Kürdistan'ında Barış ve Demokrasi Umutları adını taşıyan bir makalesi, CHRF Reporter Titled 1993'te yayınlanmıştır. Phillips, ABD eski dışişleri istihbarat görevlisi, İstanbul doğumlu Musevi ve sonraları eşi CIA'ya transfer olmuş olan H.J. Barkey ve yine CIA eski istasyon şeflerinden Graham Fuller ve Kendall Nazan ile birlikte Washington Kurdish Institute'un Nisan 2000 panellerine de katılmıştır. Dipnot, Kendall Nazan, Kürt Parlamentosu Başkanı, Paris Kürt Enstitüsü Direktörü. David Phillips 2001 yılı başlarında TESEV ve Ermenilerden oluşan bir uzlaşma komisyonu örgütledi. Türkiye Dışişleri'nin bilgisi içinde yapıldığı belirtilen komisyon çalışmalarına Doçent Hovhannisyan da katıldı. Hovhannisyan daha önce de OIA, Organization Istanbulian Armenians, Amerika'daki İstanbul Ermeniler Örgütü tarafından İstanbul'a getirilmişti. Hovhannisyan halen dünyayı dolaşarak Ermenistan devleti adına soykırım tezini yayan ve Türkiye karşıtı propagandayı yöneten en etkin kişidir. Bu denli ünlüyü yan yana kim getirmiş olabilir ya da çok sayıda yerli ve yabancı ünlü Türk-Kürt sorunu çevresinde nasıl olup da buluşabilmişler diye soranlar olabilir. Herhalde ABD ile bilimsel ilişkileri yüksek olanlar başarmıştır bunu. Bu işin öteki sivil yerlilerin dışarıdan destek alarak geliştirdikleri projelerden ayrılan özelliği, yerli sivil aydınlarla Amerikalı ve Avrupalı üstadları aynı anda buluşturmasıdır. TOSAV kurucu başkanı Doğu Ergil 22 Kasım 1996 tarihinde New York'ta CFR'nin yuvarlak masalarından birinde ve Richard W. Murphy ve Hasip J. Sabbah'ın yönettiği toplantıda State of Affairs and Affairs of State in Turkey tebliğini sunmuştur. Dipnot, Richard W. Murphy, Cratham House, Federasyon Başkanı, Middle East Institute Yönetim Kurulu Başkanı, American University Beirut, Mütevelli, İngiltere John Adams Memorial Fulbright Komisyonu'nun finansmanıyla eğitmen, 1989, ABD Yakın Doğu ve Güney Afrika İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı, Reagan Dönemi 1983-1989, Suudi Arabistan Büyükelçi 1981-1983, Suriye Büyükelçi 1974-78, Moritanya Büyükelçi 1971-1974. Ne yazık ki bu tür yuvarlak masalarda basına kapalı olarak yapılan konuşmaların metinleri ABD'nin bilgilenme özgürlüğü yasasına karşın yayınlanmamaktadır. Bu nedenle Türkiye'de devlet işleri üstüne New York seçkinlerince ve sivil toplum akademisyenlerince yapılan değerli yorumlarla ilgili derin masa bilgisine ulaşılamıyor. TOSAV'dan sonra kurulan TOSAM ise Amerikan şirketleri ve iş adamlarının dış ülkelerde etkinlik örgütü CIPE'nin CIPE Global Partners listesinde Turkey Center for Research on Social Problems satırıyla yerini aldı. Dipnot, CIPE Global Partners Results and Accomplishments